Kutsal İsyan 10. Ayrım sayfa 154. Çanakkale Savaşı bitmişse de Mustafa Kemal de bitmişti. Müzmin sıtmadan, böbrek sancılarından sonra şimdi de sonsuz yorgunluklardan dolayı göğsünden hastalanmıştı. Günlerin çoğunu yatakta geçiriyor ve her yerde aranan yenmiş bir adam olarak kalbi tatlı bir sevinçle dolup taştığı halde kendisini mutlu duymuyordu. Kendini daha çok bir boşlukta duyuyor ve bundan çok tedirgin oluyordu. Savaş makinesinin kocaman çocukları hala kofluğundan tıntın öten kişilerin elindeydi ve zavallı memleket karanlık bir serüvene doğru sürükleniyor ve bu her gün biraz daha hızlanıyordu. Şimdi Çanakkale'nin her bir tepesinde siperlere silmiş birkaç alay yerine sadece bir nöbetçi dikiliyor, yeni serüven aramaya gelenler olacak mı diye denizin gök yakut gibi parlayan yüzünde ve gök bitiminde bakışlarını gezdirerek Çanakkale türküleri söylüyorlardı. Artık Mustafa Kemal'in anafartalardaki çetin ve korkunç işi bitmişti. Biraz dinlenmek için İstanbul'a gidebilirdi. İlkin bir yanda yatıp tedavi edilmesi gerekiyordu. Hamilton'a öldürücü vuruşlarını vurmak için sabahlara dek planlar, tuzaklar hazırladığı iki odalı kerpiç kulübeciğinden sonrasız ayrılacağına bayağı üzülüyordu. Merkezi Anafartalar Köyü'nün 3 kilometre doğusundaki Çamlıbel'de kurulmuş olan Anafartalar Grup Kumandanlığı karargahının ruhu bu yarı tuğla yarı kerpiç kulübede çalışmıştı. Mustafa Kemal bu iki gözden meydana gelen kulübeciğinde elinden geldiğince rahat bir cephe yaşayışı yaratmaya uğraşmıştı. Bunlardan birisi yatak odası, öbürü çalışma odasıydı. Yatak odası olarak kullandığı oda çırılçıplaktı. İçinde portatif bir karyola ile portatif bir masa ve bir de iskemle vardı. Çalışma odası daha genişti. Ortada geniş bir tahta masa vardı ve bunun üzerinde yayılmış cephenin büyük bir haritası ve çevresinde de birkaç sandalye bulunmaktaydı. Mustafa Kemal burada akşam karanlığından sonra çalışmaya başlıyordu. Günün geç saatlerine dek cepheden alınan türlü haberler harekat dairesinden geçtikten sonra onun eline geliyordu. İngilizlerin prestijine vurulan her şamar bu tahta masa üzerinde büyük bir soğukkanlılıkla hazırlanıyordu. İlkin bütün kumandanların düşüncelerini birer birer sonuna dek sabırla dinliyor, sonra tartışılan konu üzerinde kendi düşüncesini söylüyordu. Onun bu tartışmalardan sonra verdiği kararı Allah bile değiştiremezdi. Artık o karar yalnız uygulanmak üzere emir haline geçmekteydi. Mustafa Kemal ertesi gün için uygulanacak emirlerini verdikten sonra ünlü sofrasının kurulmasını beklerdi. Bu basit bir cephe sofrasıydı. Onun sofrası yalnızlığı sevmezdi. Yakın cephe arkadaşları ve türlü cephe konukları bu sofranın başında toplanıyor, geç vakitlere dek büyük ve sıcak bir dostluk havası içinde kuru fasulye, pilav, piyaz yiyip rakı içiyor, cephenin korkunç gerçeğini biraz hayal, biraz unutma çabası içinde arka plana atmaya çalışıyorlardı. Bu sofra başında tartışmalar yılan hikayesi gibi uzuyor ve çoğu zaman yararlı bir sonuca bağlanıyordu. Mustafa Kemal'in daha ilk gençlik yıllarından beri keşfettiği büyük bir sır vardı. İçki sofralarında insanlar daha kolay ve daha çabuk dost olabiliyor ve yine bu sofra başında bu dostluklar uzuyor, perçinleniyordu. Böylece onun sofrasına gelen herhangi bir konuk bu sihirli sofranın yardımı ile onun düşüncelerinin etkisi altına da düşüyor ve onun çömezi oluyordu. Bir gün Mustafa Kemal bu çıplak odacıkları ölünceye kadar hayaline nakşedebilmek için son kez seyrederek atına bindi ve hayvanın başını İstanbul ufkuna doğru çevirdi. Daha sonraları Mustafa Kemal'in Anafartalar Savaşı'nı anlatan resmi İngiliz yazılarında şöyle satırlara rastlanacaktı. Mustafa Kemal'in Kuzey Bölgesi Kumandanlığı'nı üzerine alalı aradan ancak birkaç saat geçtiği halde 9 Ağustos sabahı yaptığı şiddetli saldırıdır ki 9. Ordu'nun hayli geciken ilerlemesini durdurdu ve onu yenilgiye uğrattı. 24 saat sonra kendi yaptığı keşfin arkasından Jonk Bayırı'nda yaptığı parlak karşı saldırıdır ki Türkleri Sarı Bayır sırtlarında bütün anlamıyla egemen bir duruma getirdi. Bir tek tümen kumandanının Mustafa Kemal'in ayrı 3 fırsatta yaptığı saldırıların yalnız bir savaşın akımına değil, belki bütün savaşa, belki de bir milletin kaderini böyle derinden etkilediği tarihte çok az rastlanılır olaylardandır. Enver Paşa Kafkasya Fatihi, Cemal Paşa da Mısır Fatihi olmak istemişti. Hiçbir şey olmaması için Çanakkale'nin kör bir noktasına attıkları Mustafa Kemal, İstanbul'un ya da payitahtın kurtarıcısı olarak Çanakkale'den İstanbul'a dönmüştü. Tanıdık tanımadık herkes elini sıkıyor, onun paha biçilmez zaferini kutluyordu. Yeni hastalığını da az zaman içinde yenmişti. İstanbul'un içinde İstanbul'un ikinci Fatihi gibi şan ve şerefle gezip dolaşıyor ve rakiplerini kıskançlıktan öldürüyordu. Sisli puslu İstanbul günlerinden bir gün Pangaltı'da Harp Okulu karşısındaki Türk ordusu doktorlarından Albay Luigi Bey'in 211 no'lu evinin önünde bir lando durdu ve içinden kurşuni pelerine sıkıca sarılmış genç ve sarışın bir subay indi. Bu Albay Mustafa Kemal'di. Pek eski ve yakın arkadaşlarından Ömer Lütfü'nün dul eşi Madame Jorinne'yi ziyarete gelmişti. Apartmanın antresinde yukarıdan billur su damlaları gibi dökülen bir piyano sesi duydu. Bir keman sesi bu tatlı ve melankoli dolu piyano damlalarına ürkek adımlarla arkadaşlık ediyordu. Hemen evde bir konser verildiğini anladı. Madame Jorinne'nin evinde bu gelenektendi. O da bu güzel ve içten konserlerde birçok kez bulunmuştu. Salona girdiğinde donuk bir aydınlığı romantik tonlarla yıkadığı birçok tanıdık yüzlerle karşı karşıya geldi. Hepsi başlarını çevirip ona baktılar. İstanbul'un kurtarıcısını hepsi de tanıyordu. İlkin piyano tuşlarında ince beyaz parmaklarını gezdiren güzel Madame Jorinne'nin iri gözleriyle karşılaştı. Başıyla onu selamlayarak öbür konukların yanındaki boş bir koltuğa doğru yürüdü. Artık sakalı ağarmaya başlayan şairi azam Abdülhak Hamit, monoklünü düzelterek ona çok kibar bir baş selamı verdi. Onun yanındaki Lucien Abdülhak Hamit Hanım da genç albayı mübalağalı bir biçimde selamladı. Selim Sırrı Tarcan ile zaten Selanik'ten tanışıyorlardı. Selamlaştılar. Serdar Kerim Paşa'nın torunları Edibe, Kerime ve Süreyya Hanımlar genç albayı başlarıyla selamlamakta acele ettiler. Namık Kemal'in torunu Cezmi Bey çenesine dayadığı kemanın ayırmaksızın başını eğerek onu selamladı. Konsere güzel sesiyle katılan Madame Anmer de gözlerinin içi gülerek albaya selam verdi. Madame Jorinne'nin kocası ve Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı Ömer Lütfü, Balkan Savaşı'nda Vize'de şehit düşmüştü. Mustafa Kemal, Madame Jorinne'nin bütün ailesiyle bu yüzden ilk günden beri tanışıyor ve görüşüyordu. Ömer Lütfü öldükten sonra da Mustafa Kemal bu aileyle olan yakınlığını kesmemişti. Madame Jorinne İtalyandı, Cenova'da doğmuştu. Sonra ailece Türkiye'ye göç etmiş ve Türk vatandaşlığına geçmişlerdi. Babası Albay Luigi Bey, Türk ordusunda askeri doktordu. Uzun zaman devlet hizmetinde bulunmuş, liyakat madalyası almıştı. Şimdi Bahriye Nezaretinde tercüman olarak çalışıyordu. Jorinne'nin amcası Ferdinand da Ferdi Paşa namıyla Türk ordusunda görev almış bir generaldi. Madame Jorinne Paris Konservatuarından diplomalıydı. Piyano çalmayı orada öğrenmişti. Türkçeyi oldukça düzgün konuşuyor, İtalyancadan başka Fransızca da biliyordu. İnce duygulu, zeki ve kültürlü bir kadındı. Onun için de kolayca Abdülhak Hamit'in ve Lucien hanımların arasında bir değer kazanmıştı. Balkan Savaşı'nda subay olan kocası ölünce İstanbul'un yüksek sosyetesinde bir yer sahibi olduğu halde kendini yalnız duyuyordu. Biricik avunmasını Mustafa Kemal'in seçkin kişiliği ve güzel varlığı meydana getiriyordu. Mustafa Kemal vakit buldukça ona uğruyor, saatlerce müzikten, kadından, şiir ve edebiyattan konuşuyorlardı. Mustafa Kemal Balkan Savaşı'ndan sonra Sofya Ateşe Militerliğine gittiğinde Madame Jorinne kendisini çok yalnız bulma ve ona aydın bir kadın olduğunu taşıyan özlem dolu mektuplar yazmaya başlamıştı. Mustafa Kemal de Sofya'ya vardığı ilk günlerde büyük bir yalnızlık duygusuyla dolu mektuplar yazarak Madame Jorinne'yi gönülce olsun yalnız bırakmamıştı. Sonra 1. Dünya Savaşı patlak verince Mustafa Kemal'in mektupları birdenbire kesilmiş ve Madame Jorinne kendisini ya anlaşılmaz bir karanlıkta buluvermişti. Sofya'ya yazılan mektuplara bir türlü karşılık gelmemişti. Oysa Mustafa Kemal bu sırada kendi direncinin gücüyle Çanakkale'ye geçmiş ve orada İtalya'dan daha büyük, daha güzel bir altın destan yazmaya başlamıştı. Kocaman zaferler kazanmak için Truva'ya gelmiş olan Agamemnon Hamilton ile bütün savaş ortaklarını yenmiş, sağ kalanları da sargılar içinde ana vatanlarına püskürtmüştü. İşte o günlerde Maydos'tan gelen bir mektup Madame Jorinne'yi şaşırtmıştı. Ondan sonra Anafartalar kahramanı eli kalem tuttukça ona kuvvetli, güzel, berrak ve nükteli mektuplar yazmıştı. Şimdi artık Çanakkale savaşları bitmiş, eski yakışıklı dost albay olmuştu. O rütbeyi kılıcının hakkı ve payitahtın kurtarıcısı olarak almıştı. Bundan dolayı askerlik onun üzerinde elmas gibi ışıl ışıl diyordu. Genç kızlar ve kadınlar ona baygın baygın, erkekler de imrenerek bakıyorlardı. Klasik parça başarı ile çalınıyor, İstanbul sosyetesinin kaymağından bu birkaç kişi can kulağıyla dinliyordu. Mustafa Kemal kaçamak olarak ara sıra yüzüne takılan değerlendirici bakışları anlamazlıktan geliyor. Bu arada Sofya'dan beri gerçekten varlığını ve yakınlığını özlediği Madame Jorinne'yi derin bir ilgiyle seyrediyordu. Sofya'da güzel Elena, Mara ve Nikolina bunun varlığını ona bir süre unutturmuştu. Çanakkale cehenneminde onu daha sık ve daha özlemle anmıştı. Kadından uzak tehlikeli bir savaş bölgesinde hayalinden geçen kadınlar arasında ilk planda o vardı. Fırsat buldukça da İstanbul'a gidip gelen yakın subay arkadaşlarıyla ona mektup gönderiyordu. Postayla gönderse ancak pek basit birkaç sözcükle yetinmesi gerekiyordu. Arkasında altın bir Çanakkale zaferi sürükleyerek İstanbul'a döndüğünden beri Jorini'yi sık sık ziyaret ediyordu. Konserin ortasında dinleyenler genç albayın birdenbire ayağa kalkarak gitmeye davrandığını görünce şaşırdılar. Mustafa Kemal'in kendisine en yakın oturanlardan Ali Özdeniz'in kulağına fısıltıyla bir şeyler söyleyerek salondan çıkıp gitmesi herkesi gerçekten meraklandırmış. Madame Jorini ise çok üzmüştü. Mustafa Kemal'in apansız kalkışının nedeni şuydu. Çok önemli bir randevusu olduğu aklına gelmişti. Bu önemsenmeyecek, kasten unutulabilecek bir randevu değildi. Dahiliye Nazırı Talat Bey ile görüşecekti. Bu halde Madame Jorin'le bir şey söylenemeyeceğinden Ali Bey'in kendi adına özür dilemesini fısıldayarak merdivenleri hızla inmiş ve bir arabaya atlayarak Sirkeci'ye yollanmıştı. Mustafa Kemal böyle birdenbire kalkıp aceleyle dışarı çıkınca onun yarıda kesmek istemediği konseri bu kez Madame Jorin'le kesmiş, birdenbire duruvermişti. Piyanoya eşlik edenler de dinleyiciler de Madame Jorin'le'nin birdenbire fenalık geçirdiğini sanmışlar. Bunların en yaşlısı ve centilmeni olan büyük şair Abdülhak Hamit hemen yerinden fırlayarak Lucien Hanım'la birlikte piyanoya doğru koşmuştu. "Neniz var hanımefendi, bir rahatsızlık mı hissettiniz?" Bunun üzerine bir açıklama yapmak gerektiğini anlayan Madame Jorin'le taburesi üstünde bütün dinleyicilere döndü ve gözlerini hepsinin yüzünde dalgın dalgın gezdirerek "Çıkan zatı Mustafa Kemal Bey'i iyice tanıyor musunuz?" diye sordu. "Emin olunuz ki bu büyük insan bir gün yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünyanın en ünlü adamı olacaktır." Mustafa Kemal şimdi vilayet konağı olan ve o zamanki hükümet konağının kapısında arabadan indi. Büyük kapıdan girdi, onu gören iki nazır kendisini tanıdı ve elini sıkmakta ivedi davrandı. Daha Selanik'ten tanıdığı Talat Bey iri gövdesiyle bir yazıhanenin arkasında oturuyor, iri kara gözleri, ablak sevimli yüzü ve parlayan pala bıyıklarıyla kımıldamadan ona bakıyordu. Sonra yerinden doğruldu, yüzüne görülmesi gereken bir kimseyi görmenin sevinci yayıldı. Mustafa Kemal'in elini iri etli elinin içinde hararetle sıktı. "Hoş geldin Kemal, sen bize büyük nefes aldırdın." Mustafa Kemal kocaman bir marekon koltuğa gömülürken içinden bu babacan davranışlı adamı her zaman bütün ihtiyaççıların hepsinden daha çok sevdiğini yineledi. Bu adamda devlet adamlığına yakışan içten bir büyüklük vardı. Talat Bey henüz Said Halim Paşa'nın uzaklaştırılmasıyla Dahiliye Nazırlığından sadrazamlığa geçmemiş ve kılıç takarak şatafatlı sadrazam giyineğini giymemiş paşada olmamıştı. Mustafa Kemal'den Çanakkale üzerinde enteresan bilgiler aldı. Onu herkes gibi bir kez olsun payitahtın kurtarıcısı olarak içten kutladı. Talat Bey Mustafa Kemal konuşması olurken 1. Dünya Savaşı da 2 yaşına basıyor ve her dakika dünyadan binlerce genç insanı alıp götürüyordu. Korkunç Alman savaş makinesinin hızı kırılmaya başlamıştı. Kitner'in Çanakkale'den alıp götürdüğü sağ kalmış İngiliz ve Fransız askerleri şimdi Fransa cephesinde Alman savaş makinesinin birer birer çarklarını kırıyor, en gerekli vidalarını söküyor ve onu laçka edip işe yaramaz hale getirmeye başlıyordu. Mustafa Kemal bütün savaş cephelerinde şöyle bir askeri gezinti yaptıktan sonra konuşmayı siyasal cepheye getirdi ve her yerde açıktan açığa konuştuğu tehlikeli konulara Talat Bey'e de bir daha yineledi. İşi getirip münferit sulh ayrı barış sorununa dayadı. Karşı konmaz mantığıyla ve cephelerdeki tecrübesinin verdiği demirden bir yüreklilikle ayrı barış tezini savundu. Talat Bey eskiden beri Mustafa Kemal'den hem hoşlanıyor hem de çekiniyordu. Şimdi ise arkasında gerçekten boy ölçüşülmez altın bir destan sürükleyip gelmişti. Söz sırası Talat Bey'e geldiğinde yumuşak ve babacan sesiyle şöyle konuştu. "Kemal, dediğin bir dereceye kadar hakikat sayılabilir. Yalnız bizim er ve geç harbe girmek zorunda olduğumuzu da kabul et. Bu boğazlar bizim elimizde kaldıkça bizi boş bırakırlar mıydı sanıyorsun? Kim ağır basarsa, kim evvel davranırsa, kim daha ziyade menfaat temin ederse bizi kendi tarafına çekecekti. Hem mali ve iktisadi vaziyeti bozuk olan devletlerin müstakil siyaseti olacağına inanıyor musun? Ben buna asla imkan görmüyorum. Ve sorarım sana, 40 yıllık düşmanımız Rusya'nın bulunduğu tarafa mı geçseydik daha iyi olurdu? Hoş bunu da düşünmedik değil. Düşündük. Hatta bazı temaslara da giriştik olmadı. Gözü kör olsun paraya muhtaçtık. Cavidi biliyorsun, Avrupa'ya gönderdik. Bize şu ananevi dostumuz Fransızlar bile para vermekte 100 defa düşündüler. Sonra da ne verdiler? Daha doğura doğura bir fare doğurdu. Bu para ile bir imparatorluk uzun müddet bir taraf kalabilir mi? Zamanına gelince bundan daha iyisini bulamazdık. Harbe girecek idiysek iş yapacağımız zamanda girmek gerekti. İşte Çanakkale zaferimizle Rusya'yı da kalbinden vurduk. Herifler açlıktan, cephanesizlikten kırılıyorlar. Yakında görürsün bu koskoca memleket nasıl çatır çatır çökecektir. Mustafa Kemal, çok şeyler yapacaksınız, bunu anlıyorum. Fakat korkarım ki bütün bunlar memleketi içinden çıkılmaz bir hale sokmasın. Eğer ben ve benim gibiler o zaman hayatta bulunursak sizin bu sözlerinizi herhalde takdir etmeyeceğiz. Temenni ederim ki biz görüşlerimizde yanılmış çıkalım. Talat Paşa Anafartalar kahramanına konuşmayı kısa kesmek ister gibi şu yanıtı verdi. Merak etme kardeşim. Bu konuşmadan birkaç yıl sonra yine o Sarı Paşa Türkiye Cumhurreisi bulunurken Talat Paşa için şu sözleri söyleyecekti. Zavallı Talat Paşa, kendisinin bir Ermeni kurşunu ile Berlin sokaklarında yere serildiğini işittiğim zaman ne kadar müteessir olmuştum. Evet, Talat Paşa büyük adamdı. Bir memlekete uzun yıllar bu tip insanların gelmesini beklemek lazımdı. Fakat milliyetperverliği, heyecanı, kafasına koyduğu şeyi behemehal yapmak arzusu onu acele kararlar almaktan da alıkoyamamıştı. Aynı hüsnü niyet ve aynı heyecan İttihat ve Terakki'nin diğer erkanında da vardı. Enver Paşa, Cemal Paşa, Halil Bey, Cavit Bey tek tek birer kıymet idiler. Fakat hepsi hayalperest idiler. Daha istikrarlı, daha olgun bir dış siyaset takibine muvaffak olamadılar. Bu devlet adamlarının hayallerinin peşinde koşan ideolojilerine biraz da yine İttihat ve Terakki'nin meşhur mütefekkiri Ziya Gökalp Bey körüklüyordu. Anafartalar zaferi Mustafa Kemal'in rütbesini ancak albaylığa yükseltebilmişti. Bu zaferden sonra İstanbul'a paşa olarak dönmeyi ne çok istemişti. Ne yazık ki rütbe verirken Enver Paşa'nın kendi mülkünün bir parçasını bağışlıyormuş gibi elleri titriyordu. Mustafa Kemal akşamları sıtmadan titreyen ve ciğerlerinden tedirginlik duyan bir albay olarak İstanbul'a döndüğünde Kavalalı İsmail Hakkı Bey'in Moda'daki köşkünde konuk edilmişti. Ev sahibi ile ta Selanik'ten tanışıyorlardı. İsmail Hakkı Bey Selanik'te tütün ticaretiyle uğraşıyordu. Çok zengin bir adamdı. Sonra insancıl bir yanı vardı. Doğu Makedonya, Kavala ve Batı Trakya'daki yetenekli Türk çocuklarını himayesine alıyor ve onları okutarak adam etmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal'i ta çocukluğundan tanımaktaydı. Mustafa Kemal, Moda'daki bu güzel köşkte oturup dinleneceğine her gün bir faytona atlayarak Kadıköy'e gidiyor, oradan da vapurla İstanbul'a geçiyordu. Enver'le Talat'ın bütün muhalifleriyle toplantılarında bol bol konuşup söyleşiyor, politikadan başka bir şey olmayan uzun nutuklar ve tartışmalar bütün gününü, hatta gecelerini alıyordu. Bu yüzden konuk olduğu eve gece yarıları döndüğü çok oluyordu. Bu yıpratıcı ve düzensiz bekar yaşayışı onun sağlığı için de çok tehlikeliydi. Bu durumu İsmail Hakkı Bey'i çok üzüyordu. Mustafa Kemal'e düzgün, düzenli ve mutlu bir yaşayışın gerektiğini düşünen İsmail Hakkı Bey ile karısı onu dünya evine sokmayı kararlaştırmışlardı. Onun şan ve şerefine uygun bir kız aradılar ve bunu da bulmakta güçlük çekmediler. Bu tanıdıkları Mısır Hidifi Abbas Hilmi Paşa'nın küçük kızlarından biri olabilirdi. Hidif'in 3 kızı vardı. Bunlardan en küçüğü Lütfiye ile ortancası Fethiye, paşa için uygun olabilirse de daha çok Lütfiye üzerinde duruyorlardı. Lütfiye 1900 doğumluydu. Mustafa Kemal'in yaşının yarısından daha küçükse de evlenecek çağda sayılabilirdi. Bir gün tatlı bir söyleşi sırasında İsmail Hakkı Bey ile karısı Mustafa Kemal'e bu düşüncelerini açtılar. Paşa, sizin gibi değerli bir insanın böyle tek başına yaşaması doğru değildir. Biz karı koca aramızda bir karar verdik. Paşa'yı evlendirelim dedik. Yüksek şahsiyetlerden birinin kızını da namzet olarak düşündük. Bilmem kendi başımıza böyle gelin güvey olmamız doğru mu? Fakat zat-ı âlinizi ne kadar çok sevdiğimizi bilirsiniz. Bu arzumuzu bir suç sayarsanız eski dostluğumuza bağışlamanızı rica ederiz. Bunları tatlı ve biraz da düşünceli bir gülümseyişle dinleyen Mustafa Kemal, ''Ben evlenmeyeceğim. Çünkü harp seneleri içinde bulunuyoruz.'' dedi. Harp cephelerinden birinde düşmanı mağlup ettik ama öteki cephelerde harp şiddetle devam ediyor. ''Ben askerim. Bugün İstanbul'da isem yarın cephedeyim. Ölürüm, kalırım belli olmaz. Fakat benimle evlenecek kız mesut olamaz.'' Ne var ki İsmail Hakkı Bey bir kez onu evlendirmeyi aklına koymuştu. Bin dereden su getirip evliliğin erdemlerinden, gerekliliğinden söz ettiği durdu. Mustafa Kemal ona bir kez olsun evet demediyse de kırmamak için sesini de çıkarmadı. Yalnız son sözü olarak "Peki ne yaparsanız yapınız" dedi. Bu sözü senet kabul eden İsmail Hakkı Bey ona çok soylu bir ailenin çok güzel ve çok terbiyeli kızını isteyeceklerini de söyledi. Kimin kızı? Hidif Abbas Hilmi Paşa'nın küçük kızı. Abbas Hilmi Paşa adını işiten Mustafa Kemal onu ta Mısır'dan ve Sofya'da ateşe militerlikten nasıl tanıdığını andı. Mustafa Kemal'in Sofya'dan Hidiv'le tanıştığını İsmail Hakkı Bey de biliyordu. Mustafa Kemal Hidiv'le daha Trablus'a giderken Mısır'da tanışmıştı. 700 kilometrelik yakıcı bir çöl üzerinden onu ve arkadaşlarını Trablus'a gönderen Hidiv Abbas Hilmi Paşa değil miydi? Aradan ne civcivli günler geçmişti. Bunun içinde Hidiv'i 100 yıl önceden tanıyor gibiydi. İsmail Hakkı Bey ile karısı bu değerli askeri Kavalalılar soyuna bağlayacaklarından hoşnut görünüyorlardı. Bu işe artık olup bitmiş gözüyle bakıyorlardı. Hidiv'den bir pundunu getirerek kızı istemek kalıyordu. Mustafa Kemal'in Abbas Hilmi Paşa ile Sofya'da karşılaşması anısı bir işle ilgiliydi. Bir Avrupa gezisinden dönen Hidiv, Bulgar sınırları içinde kalan dedelerinin kenti Kavala'ya görmek istiyordu. Bu çok aziz anılar canlandıran dedeler kentinde bir bilim kurumu kurarak Balkanlardaki Türk çocuklarına yararlı olmak istiyordu. Yalnız bu kuruluşu meydana getirmek için Bulgar hükümetinden izin almak gerekiyordu. Ancak Hidiv'in Sofya'ya gelişinde Mustafa Kemal'le ahbaplık kuracak vakti olmamıştı. Ev sahibi hem bu tanışıklığı hem de Mustafa Kemal'in anafartalarda sağladığı büyük ünü göz önüne alarak büyük bir yüreklilikle Hidiv'e başvurdu. Hidiv cesaret kırıcı bir durumda İsmail Hakkı Bey'i dinledikten sonra küçümseyen bir mimikle "Olamaz" dedi. "Böyle bir evlilik anane ve adetlerimize aykırı gelir. Biz hanedandan olmayanlara ne kız veririz ne de onlardan kız alırız." İsmail Hakkı Bey ile karısı bu belalı işe burunlarını soktuklarına bin kez pişman olmuşlardı. Ne var ki paşa yanlarında değildi. Bu evlenme işinin sonucunu İsmail Hakkı Bey'den 10 yıl sonra 1926'da soracaktı. Anafartalar destanını altın harflerle tarihe yazan Mustafa Kemal'i artık büyük insaf sahipleri paşa görmek istiyordu. Yalnız bu paşalık nedense bir türlü gelmiyordu. Şundan ki, paşalığın yolu Enver Paşa'nın ülkesinden geçiyordu. Bu iş ona bakıyordu. Talat Paşa başta olarak bütün partinin ileri gelenleri artık Mustafa Kemal'in paşalığı hak ettiği kanısındaydılar. Ve bunu açıkça söylemekten çekinmiyorlardı. Bir gün Enver Paşa İttihat ve Terakki Genel Merkezi'ne girdiğinde konuşmakta olanların birdenbire kendisini görünce sustuğunu görmüştü. Talat Paşa Mustafa Kemal'in bunca büyük hizmetten sonra hala neden paşalığa yükseltilmediği üstüne konuştuklarını anlattı. Enver Paşa hemen şu yanıtı verdi. Mustafa Kemal'in mirli varlığa terfi iradesi cebimdedir. Ama siz onu bilmezsiniz. O hiçbir şeyle memnun olmaz. General olur müşirlik ister. Müşir olur padişahlık ister. Mustafa Kemal Enver Paşa'nın bu sözlerini işittiğinde şöyle demişti. Ben Enver'in bu kadar zeki ve ileri görüşlü olduğunu bilmezdim. Albay Mustafa Kemal Nişantaşı'nda güzel ve gösterişli bir konağın önünde arabadan inince hemen kapı ardına dek açıldı. Ve sakallı Tevfik Bey yüzünü çevreleyen sakalı ve güler yüzü ile koluna girdi ve onu içeri götürdü. Mustafa Kemal kulaklarında henüz Çanakkale'de patlayan yüz binlerce merminin ve bombanın uğultuları yankılanan bu genç albay orada aldığı göğüs rahatsızlığından henüz kurtulmuştu. Subay üniformasını giymişti. Bütün madalya ve nişanları göğsünde parlıyordu. Yüzü sivrilmiş ve küçülmüştü. Mavi gözlerinde zafer duygularının çelik ışıltılarıyla derin ve köklü bir karamsarlığın melankolisi yan yana parlıyordu. Pek yakın dumanı üzerinde zafer duyguları gelecekte olacağı apaçık görülen felaketlerin kara duygularıyla çoğu zaman kararıyor, gölgeleniyordu. Türkçesi arkasında koskoca bir Çanakkale epopesi bıraktığı halde sevinemiyor, biraz güler yüz, biraz dostluk gördüğü herkese korkmadan açılıveriyordu. Sakallı Tevfik Bey onu büyük bir salona iletmişti. Salonun ortasındaki uzun bir masanın her iki yanına birçok tanıdık yüzler sıralanmıştı. Mustafa Kemal'i savaşın bu öz ve biricik kahramanını merak ederek bu şölene sokulmuş ufak tefek aydınlar ve komşular dışında İttihat ve Terakki'nin bütün gençleri ve Talat'la Enver'in diktatörlüğünü kemirmek isteyen idealist komitecileri şölen sofrasını süslemekteydi. Sakallı Tevfik Bey bu şöleni Salt payitahtın kurtarıcısı ve eski arkadaşı Albay Mustafa Kemal onuruna veriyordu. Mustafa Kemal salonun kapısında görününce herkes ayağa kalktı ve yenilmez kumandana alkış tuttu. Sonra onu masanın onur yerine oturttular. Mustafa Kemal'in sağında solunda karşısındakiler hep eski arkadaşlarıydı. Bu tanıdık yüzler kendisine minnetle gülümsüyorlardı. Sapancalı Hakkı, Hüsrev Sami, Yakup Cemil, Mustafa Kemal'in yanı başında oturuyor ve onun arkadaşlığını başkalarıyla paylaşmak istemeyen bir gururla gülümsüyorlardı. Mustafa Kemal başının üzerinde şan ve şerefin altın halesiyle Çanakkale'den döndüğünden beri bu arkadaşlar Lebon'da, Perapalas'ta, Meserret'te onunla sık sık görüşüyor, dertleşiyorlardı. Aslına bakarsanız Mustafa Kemal'i arayan onlardı. 10. ayrımın sonu, sayfa 167.